Ayrım 19.
7. Bölüm. Vakit akşama yakındı. Sarı Lagot nefes nefese Celaleddin Sultan'ın çadırına gelerek kardeşi Gıyasettin'in menfur fiilini haber verdi. Sultanım, Gıyasettin Pirşah kardeşiniz canım gibi sevdiğim silah arkadaşımı şehit etti. Celaleddin hızla yerinden doğruldu. Sarı Lagod'un yakasına şuursuzca sarıldı. Ne? Ne diyorsun be adam? Açık konuş. Dedim ya sultanım, kardeşiniz Gıyasettin. Kimi şehit etti? Melik Nusret'i. Celaleddin dondu kaldı. Ne tek kelime söyleyebildi, ne başka bir harekette bulunabildi. Koyu bir şaşkınlık içinde uzun zaman sustu. Neden sonra toparlanır gibi oldu. Nasıl olur bu? Hiç mümkün mü? Maalesef sultanım. Demek gerçek budur. Gözlerini tavana kaldırdı. İlahi, ben ne ile uğraşırım, kardeşim olacak ahmak ne ile uğraşır? Şahsi kinleri böyle bir günde bile bir yana bırakmayanlara karşı en şiddetli cezayı versem haksız mıyım? Başını hiddetle Sarı Lagod'a çevirdi. Temür Melik nerede? Şehidin yanında sultanım. Şehidi de, Temür Melik'i de, Gıyasettin'i de çabuk buraya getiriniz. Sarı Lagod hızla çıktı. Celaleddin belki ömrü hayatında ilk defa böylesine hiddetlenmişti. En kritik zamanlarda bile itidalini muhafaza etmesini bilen bu metin asker, şimdi ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyordu. Üstelik kafası da boşalmıştı, hiçbir şey düşünemiyordu. Sinirli adımlarla çadırı arşınladı durdu. Nihayet Temür Melik ve Sarı Lagod geldiler. Melik Nusret'i Temür Melik kucağında taşıyordu. Çadırın bir köşesinde duran sedire yatırdı. Kendisi Celaleddin'in karşısına geçti. İşte bir kurban daha dedi. Kardeşini cezalandırmak için yeter sebepler mevcutken, fitne çıkmasın, birlik bozulmasın diye bunu yapmamanın cezasını Melik Nusret hayatıyla ödedi. Oysa hiçbir günahı yoktu. Beni korumak istemişti. Gıyasettin aslında bana saldırdı. Melik Nusret önüme geçip siper oldu. Hançeri tam göğsünden yedi. Celaleddin büyülenmiş gibi söylenenleri dinledikten sonra sordu. Yaşıyor mu? Temür Melik başını iki yana salladı. Yaşamıyor. Az evvel Gıyasettin'e de sana da bütün haklarını helal ettikten sonra kelime-i şehadet getirerek can verdi. Çok yazık. Koca Harzem Sultan'ın gözlerinde yaşlar parlıyordu. Ayağını hiddetle yere vurdu. Derin bir öfkeyle bağırdı. Nerede o? Kim efendimiz? Gıyasettin olacak hain, böyle zamanda bile şahsi kinini içinden atamayarak intikam peşinde koşan, kardeş demeye haya ettiğim adam nerede? Askerlerini peşine takarak ordugahı terk edeli 20 dakikayı geçti. Celaleddin'in gözleri döndü, bakışları bulandı. Bana niye haber vermediniz? Temür Melik omuzlarını kaldırdı. Ne faydası olacaktı? Birlik bozulmasın diyerek bunca kötü hareketine karşı çıkmadık. En çok birliğe muhtaç olduğumuz bir zamanda kardeşinle savaşa mı tutuşacaktın? Varsın cezasını Allah'tan bulsun. Ne dediğinin farkında mısın Temür Melik? Temür Melik Celaleddin'in ellerini avuçladı. Ya nasıl dememi istiyorsun sultanım? Benim içime dolan şeyin bir kürek ateş olduğunu bilmiyor musun? Canım gibi sevdiğim mert arkadaşımın gözlerimin önünde can vermesi ne demektir bilmez misin? Bir kafir hançeriyle ölse intikamını alır, bir parça teselli bulurdum. Ya şimdi? Celaleddin arkadaşını kucakladı. Metin ol Temür, şu gaileyi bir savuşturalım, elbet Gıyasettin'in de cezasını veririz. Ama bu gaileyi savuşturabilmek için gerekli güç yine bölünmüştü. Gıyasettin kuvvetlerini alıp çıkmış, Sultan Celaleddin bir kere daha yalnız bırakılmıştı. Buna rağmen Selçukluları göğüsledi ama uzun sürmedi bu. Çok üstün kuvvetler karşısında geriledi. Harput'a doğru çekildi. Oradan Ahlat'a indi. Burada da tutunamayacağını biliyordu. Azerbaycan'a geçti, yeni bir ordu kurmaya çalışacak, tekrar mücadeleye girişecekti. Putperest Moğol hakanlarının yapamadığını Müslüman Selçuk Sultanı yapmış, Harzem devletini yıkmıştı. Çaresiz kalan Celaleddin kaçıyor ama nereye gitse kurtulamıyordu. Bir yandan Hacip Ali'nin fedaileri, bir yandan Moğol birlikleri ve bir yandan da Mahmut Yalvaç'ın müritleri Celaleddin'i takip ediyorlardı. Her uğradığı yere uğradılar. Kimisi askerlerinin arasına karıştı, kimisi tüccar kılığına girdi, kimisi elinde baston derviş kıyafetine büründü. Tek şey istiyorlardı, Celaleddin'i öldürmek. Bunun için evvela Temür Melik'i yok etmek gerektiğine inanıyorlardı. Müthiş bir kovalamaca başlamıştı. Temür Melik bir takım kişilerin kendisini adım adım takip ettiğini çoktan sezmişti. Bir keresinde bunlardan birini yakalamak üzere harekete geçmiş fakat tam adamı kıstırmışken 5 kişi üstüne hücum etmişti. Onlarla uğraşmaya başlayınca da adam savaşmıştı. Bu olay casusların iyi bir teşkilata sahip olduklarını gösteriyordu. Kendisini zerre kadar düşündüğü yoktu ama Celalettin'i emin bir yere götürmek lazımdı. Bir sürü gözü dönmüş katilin içinde yaşaması imkansızdı. Allah göstermesin, ölümü bütün ümitleri yok ederdi. Sultan Celalettin o kadar dertliydi ki peşindekileri fark etmemişti. Düşündüğü tek şey yeniden bir ordu kurup tekrar mücadeleye atılabilmekti. Bu yüzden etrafında olup bitenlere fazla dikkat etmiyor, kendisini öldürmek üzere sinmiş katiller güruhunu göremiyordu. Temür Melik durumun vehametine dikkatini çekmek istedi. Bir akşam çadırına gitti. Yanında Sarı Lagot da vardı, sultanın elini öptü. Sultanım, buralara artık oturulacak yerler olmaktan çıktı. Bir münasip yere gitmeyi düşünür müsün? Celalettin acı acı güldü. Çok düşündüm dedi. Benim için en münasip yer mezar olmalıydı. Ama şehadet çok özlediğim için mi ne, benden hep uzak durur. Allah korusun sultanım, bunlar nasıl sözler? Yenilmiş bir ordunun kumandanı, işgal edilmiş bir ülkenin sultanı, yaşayıp da ne olacak? Böyle konuşma ne olur, sana yakışmıyor. Sultanların kaderinde kazanmak da var, kaybetmek de. İyi bir sultan her iki neticeyi de soğukkanlıkla karşılamalıdır. Sen kendin için yaşamıyorsun. Milletin için yaşıyorsun. Yaşaman lazım. Bu dertleri çekmeye artık takatim yetmiyor Temür Melik. Ahmak biraderim Gıyasettin, Hacip Ali'nin bir tuzağına düşüp can verdi. O bile dünya derdinden kurtulmayı becerdi de ben bir türlü beceremem. Ümitsizliğe kapılman için sebep yok. Tekrar toparlanır, bütün düşmanlarımızı mağlup edebiliriz. Bu yüzden yaşaman lazım, yaşamak zorundasın. Celalettin ellerini iki yana açtı. İşte yaşıyoruz ya, canlı cenaze gibi yaşıyoruz, buna yaşamak denirse. Temür Melik bir dakika kadar düşündü, sonra teklifini yaptı. Niçin başka yerlere gitmiyoruz? Celalettin şaşırmış görünüyordu. Başka yerlere mi, gidecek başka yer mi kaldı? Elbette, namıyla şanıyla 10 yıl hüküm sürmüş bir sultansın. Seni herkes sevinçle ülkesine kabul eder. Yani sığıntı olmamı teklif edersin. Öyle deme. Vaktiyle Hindistan'da az mı kaldık? Orada sığıntı mıydık? Tekrar ordu kurup teşkilatlanmadık mı? Yine neden böyle yapmayalım? Şu Allah'ın dağında kimi bulur, kimi askere alırız? Belki haklısın. Temür Melik sultanın yumuşadığını görünce ellerine sarıldı. Kendini düşünmüyorsan memleketini, milletini, dinini düşün. Kendin için değil, onlar için yaşa. Bir gece çıkalım, yanımıza en sadık adamlarımızı alıp gidelim. Bu casuslar diyarını terk edelim. Nereye gideceğiz? Meyyafarkin dağlarına, oradan da Melik Eşref'in ülkesine geçeriz. Melik Eşref'in mi? Seni kabule hazır, işte mektubu. Kuşağından çıkardığı mektubu Celalettin'in eline tutuşturdu. Kendisine müracaat ederek ülkesine gitmek istediğini söylemiştim, cevap verdi. Candan kabul ediyordu. Yardım vaat ediyor üstelik. Geçmişteki ufak tefek kırgınlıkları unutmaya hazır. Birlik ve beraberlikten bahsediyor. Celalettin'in gözleri daldı. Vaka, Melik Eşref'le hiçbir zaman katı düşmanlık içinde olmadık ama kırgın kaldık işte. Başını göğsüne indirdi. Madem ki yardıma hazır, niçin gitmeyelim? Hazırlanın, Türkmenlerden bir grup seç, yarın gece yola düşüyoruz. Temür Melik ve Sarı Lagot çıktılar. Celalettin kendi kendine söylenmeye başladı. Ya Rabbi, kader nasıl da etrafımıza ağlarını örmüş. Kımıldayacak halimiz yok. Dosttan ziyade düşman çehreleri görürüz. Memleketimizden kaçıncı defadır bir mücrim gibi kaçarız. Bütün bunların canım için olmadığını senden iyi bilen yok. Diz çöktü, ellerini açtı. İlahi, senin makbul kıldığın dini İslam'ın yücelmesi yolunda kılıç savurdum. Aynı yoldan giden bir başka kılıçla tokuştuk, kılıcım kırıldı, askerim zelil oldu. Bari Selçuk Sultanı'nın dinine hizmet etmesini temin et. İslam'ı ve Müslümanları kuvvetsiz düşürme. Hangi sultan senin yolunda gazaya çıkarsa ondan yardımını esirgeme. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ertesi geceye her şey hazırdı. Celalettin 200 fedai ile birlikte kumandanlarını da yanına alarak şehri terk etti. Ama düşmanları bundan haberdar oldular. Casuslar takibe geçtiler. Bir kısmı Alamut Kalesi'ne haber vermeye koştu. Bir kısmı Hacip Ali'ye, bir kısmı Moğol Hakanı Çağatay'a. Binlerce kişi peşine düştü. Müfrezeler kestirmeden giderek geçmeleri muhtemel yolları tuttular. İki çarpışma oldu. İkisinde de Celaleddin'in 200 baba yiğidi düşmanlarını perişan etti. Yola devam ettiler. Nihayet bir gün karşılarına Moğollar çıktı. 1000 kişiden çoktular. Kumandanları tek gözlü İfrit Subutay Bahadır'dı. Müthiş bir çarpışma başladı. Boğaz boğaza boğuşuyorlardı. Temür Melik, Sarı Lagot, Orhan Bey, İzzettin Bey hep Celaleddin'in yanındaydılar. Kimseyi yaklaştırmıyor, usta manevralarla önlerine çıkanı tepeliyorlardı. Ama bu uzun sürmeyecekti. Etrafları sarılmış, adamları oldukça eksilmişti. Subutay Bahadır, Celaleddin'in bulunduğu yeri keşfetti. 100 kişi beni takip etsin diye bağırdı. Atını hızla Celaleddin'in üstüne sürdü. Korkunç naralarla yaklaştı. Temür Melik ve arkadaşları hemen karşı çıktılar. Allah Allah sesleri kayalıklarda yankılandı. Temür Melik bir ara Sarı Lagod'un at üstünde sallandığını gördü. Yüreği paramparça bağırdı. Lagod, Sarı Lagod'un dudaklarından kanla karışık bir feryat çıktı. Allah, Lagod! Atından aşağı kaydı, şehit olmuştu. Temür Melik çılgın gibi atıldı. Onu şehit eden Moğol askerini bir vuruşta biçti. Geber! Koca Melik sanki çıldırmıştı. Gözünü kırpmadan en kalabalık topluluğun içine dalıyor, dağıtıyordu. Temür! Başını hızla çevirdi. İzzettin Bey atından kaymak üzereydi. Hızla atını çevirdi. Ama yetişemedi. İzzettin boylu boyunca yere serildi. Allah'ım, Allah'ım! Gözleri kararıyordu. 3 yara almıştı. Aldırmamaya çalıştı. Vuruşmaya devam etmeli, sultanı kurtarmalıydı. Orhan! Orhan Bey Temür Melik'in sesini tanıdı. Söyle Temür Melik. Celal'i kaçır, ben kalan askerlerle bunları oyalarım. Peki. Orhan döndü, sultanın yanına gitti. Celaleddin kendinden geçmiş kılıç sallıyor, ikide bir şehadet, şehadet diye mırıldanıyordu. Orhan, sultanım peşimden geliniz. Nereye? Sizi kurtaracağım. Ben kurtulmak istiyor muyum? Beni ancak şehadet kurtarabilir. Sultanım, münakaşa edecek zaman değildir. Arkadaşlarımız bir bir şehadete erer. Bari sen kurtul. Sen bize lazımsın. Bereket fazla direnmedi. Orhan'a hak verdi. Atını döndürüp peşine takıldı. Süratle savaş alanından ayrıldılar. Temür Melik arkadaşlarına cesaret vermek için kuvveti yettiğince bağırıyordu. Vurun Türkmen aslanları, vurun. Sesine kimse karşılık vermeyince şaşırdı. Vurun ha. Yine karşılık yoktu. O zaman acı gerçeği anladı. Adamlarından kimse kalmamıştı. Dudaklarında acı bir tebessüm belirdi. Hazin hazin, kısmet dedi. Etrafı kat kat sarılmıştı. Her yandan kılıçlar uzanıyordu. Vücudundan kan boşalıyor, gittikçe takatten düşüyordu. Subutay Bahadır ne zamandır kendilerini uğraştıran bu adamla vuruşmaktan bıktı. Hatta korktu. Geriye emrini verdi. Asker geriye çekildi. Temür Melik yığın yığın cesetlerin ortasında tek başına kaldı. Bir hayaleti andırıyordu. Düşmanın bu hareketini manalandırmaya çalıştı. Sonra her şeyi anladı. Üstüne ok gezlemeye başlamışlardı. Alçaklar dedi dişlerinin arasından. Atı vuruldu, yere yuvarlandı. Son bir gayretle doğrulmaya muvaffak oldu yine de. Koşmaya çalıştı. Aksi istikamete değil, düşmana doğru koşuyordu. İlk ok karnına girdi, durakladı. Elleriyle oku tuttu, hızla çekti aldı. Yere fırlattı. Yeniden koştu ama oklar peşi peşine yağıyor, omuzuna, göğsüne, kollarına saplanıyordu. Namertler! Vücudunda ok saplanmadık yer kalmamıştı ama yine de yıkılmıyordu. Sanki yere düşmeyi kendine yediremiyordu. Ölümü bile ayakta karşılayacaktı, mertçe, erkekçe. Subutay hiddetle buyurdu. İfrit! Adamlarına döndü. Öldürün ha! Kirişler tekrar gerildi. Yüzlerce ok havada uçtu. Birçoğu Temür Melik'i buldu. Sallandı, ayakları dolaştı, bir ağaca tutundu. Boş gözlerini meydanda dolaştırdı. Ağzının etrafında kanlı köpükler belirdi. İnşallah Celal kurtulmuştur. Gülümsedi, kollarını açtı. Geldin mi, geldin mi yıllarca özlediğim şehadet? Karşımdasın. Beni cennete götüreceksin inşallah. Orada da özlediklerim var. Al götür. Gayrı dünyadan bıktım. Şehadet kollarına al beni. Kollarına al. Yavaş yavaş kaydı. Güneş bulutlardan sıyrılmış, Temür Melik'in gülümseyen yüzünü okşuyordu. Moğollar o haliyle bile yanına varmaktan çekiniyor, uzaktan seyrediyorlardı. Celaleddin Orhan'la birlikte çekilirken sinsi bir gölge durumu fark etmiş, tepeciğin ardında siperlenen 20 kadar adamını bir el işaretiyle harekete geçirerek yolu kesmişti. Bu adam Toyhan'dan başkası değildi. 4 ay kadar evvel kapatıldığı zindandan Mahmut Yalvaç'ın adamları vasıtasıyla kurtarılmış, intikam almaya yemin ederek kinini bilemişti. Celaleddin bir sürü atlının daha önüne çıktığını görünce gülümsedi. "Bak Orhan," dedi, "biz ölümden kaçtıkça o karşımıza çıkar, gayrın için kaçalım." Orhan cevap vermedi, daha doğrusu veremedi. İki ok birden göğsüne saplanmıştı. Alabildiğine açılmış gözlerini sultana dikti, yalpaladı, yalpaladı. Orhan gülümsemeye çalıştı. Şehadet sultanım. Evet şehadet. Allah Allah Allah. 20 kişiye karşı yapayalnızdı. Üstelik düşman kahpelik ediyor, sürekli ok atıyordu. Yaralarını aldırmadan atını sürdü. Birkaçını yere serdi. Omuz başına bir topuz yedi. Kılıcı elinden çıktı, kan boşaldı. Toyhan kahkahalarla güldü. Beni zindana kapatmak nasıl olurmuş bakalım. Celaleddin bu sesi tanımıştı. Bir hainin kılıcıyla ölmek varmış kaderde, yazık. Etrafını çevirdiler. Herkes darbe üstüne darbe vurdu. Belki 50 yerinde yara açtılar. Toprağa karıştı. Toyhan yaklaştı. Yüzündeki ifade korkunçtu. Hançerini çıkardı, boynuna bastırdı. Sen baş kesmenin zevkini hiç tattın mı Celal? Böyle. Hançerini ileri geri sürttü. Keskin çelik derinlere daldı. Kardeşim Ahlat Savaşı'nda öldü. Onun ölümüne sen sebep oldun. İşte intikam saati. Geber Celal. Harzemşahı Celaleddin'in başını saçlarından tutup havaya kaldırdı. Ey Mahmut Yalvaç, emrini yerine getirdim. Şimdi sıra sözünü yerine getirmene kaldı. Bir ok vınlayarak uçtu. Toyhan'ın iki küreği arasına saplandı. İşte sözüm. Kesikbaş Toyhan'ın elinden kaydı, şaşkınlıkla geriye döndü. Karşısında uzun, çok uzun boylu bir adam fark etti. Etrafında kalabalık atlılar gördü. Mahmut Yalvaç diye mırıldandı, dizleri büküldü, yere kapaklandı. Mahmut Yalvaç 100 atlının önünde duruyordu. Toyhan'ın adamlarını işaret etti. Şunların tamamını kılıçtan geçirin diye emretti. Toyhan'ın intikamını almaya kalkabilirler, aramızda fesatçılara yer yoktur. Tüyler ürpertici bir kahkaha attı. Ses kayalara çarparak yankılandı. Uzadı gitti. Halife Nasır bundan memnun olacak diye mırıldandı. Güneş kayaların arasında silinmeye başlamıştı. Kitabın sonu. 18 Ocak 2000